Ayrım 27.
15. Bölüm Zeka Testi. 1. Kısım Melani. Bu işlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. Sağır olduğunuz için insanlar sizin ağır kanlı olacağınızı düşünürler. Aslında bu gerçekten çok uzaktır. Sağırsanız zehir gibi dikkatli olmanız gerekir çünkü diğer duygularınızla yakalamanız gereken çok fazla şey vardır. Nasıl bir ruh halinde olduklarını anlamak için sürekli insanların yüzlerine bakarım. Yani yumruklarını sıktıklarını, dudaklarını ısırdıklarını, kıpırdanıp durduklarını gördüğünüzde neler olup bittiğini anlarsınız. Rosemore'daki Castle Sokağı ve Market Sokağı boyunca yürüyebilir ve size kasabanın nasıl bir ruh hali içinde olduğunu anlatabilirim. İnsanlar zeka testinden söz ettiklerinde tabii ki ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Onlar çok endişelenmemek gerektiğini söyledikçe ben ne kadar önemli olduğunu daha çok anlıyordum. Aptal değilim. Tamam, sağırım ama hiç de aptal değilim. Bütün bunlar benim gibi kızların gittiği St. Martin's adlı okulun yüzünden. Seni alırlarsa oraya bayılacaksın Melanie demişti annem defalarca. Eğitimde bir efsane. Oraya giden kızlar hayatta öyle başarılı oluyorlar ki ama yer yoksa sorun değil. Başka bir yer buluruz. Bir sürü yer var. Meselenin St. Martin's'te yer olup olmamasıyla ilgili olmadığını da, başka bir sürü yer olmadığını da biliyordum. Şu zeka testindeki sorulara doğru yanıt verirsem girecektim. Bu kadar basitti. Orada okuyan bir kızla tanışmıştım zaten ve okulla ilgili her şeyi biliyordum. Harika bir yere benziyordu. Kim adındaki kız bana yemeklerin müthiş olduğunu, istersem vejeteryan olabileceğimi ve kız okulu olduğu halde erkeklerle dans geceleri yapıldığını anlatmıştı. Hatta bize dans zeminindeki yankıları tanımayı öğreterek düzgün bir şekilde dans etmeyi öğreteceklerdi. Her yıl resim dersleri ve sergi yapılıyor, hem sağır okullarıyla hem de sağır olmayan öğrencilerin gittiği okullarla netbol, hokey ve beyzbol turnuvaları yapılıyordu. Kızlar üniforma giyiyordu. Krem renkli olması kaydıyla herhangi bir gömlek ve lacivert etek veya kot pantolon. Zil yerine yanıp sönen çeşitli ışıklar, dudak okuma ve sıradan derslerle beraber makyaj dersi de vardı. St. Martin's'e gitmek için yanıp tutuşuyordum ama anne ve babam daha beter yanıp tutuşuyordu. Her şeyin ötesinde bedava olacaktı. Zengin biri işitme sorunu olan kızların eğitimi için bir servet bırakmıştı. Ama annemlerin bu kadar istekli olmasının asıl nedeni para değildi. Asıl neden St. Martin's'ten mezun olanların istedikleri yere girebilmesiydi. Üniversiteye devam ediyor ve iyi işlere giriyorlardı. Ama bedava olması da iyi olacaktı. Çünkü anne ve babamın fazla parası yoktu ve Fergal ile Cormac'a bakmaları gerekiyordu. Onların sağır olmadıklarını biliyorum ama onların da okula gitmesi gerekiyor. Babamın işi hep kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Annemin sırtı iyi değil ve hayatı çekip çevirebilmek için süpermarkette uzun saatler boyunca çalışmak zorunda. Annemin ormandaki kaynağa gidip işitme duyumun geri gelmesi için dua ettiğini biliyorum. Bir bakıma gülünç aslında. Olmuş bir şeyi nasıl eski haline getirebilirler ki? Getirseler bile benden daha beter durumda bir dolu insan olur. Yani bana baskı yapmamak için ellerinden geleni yaptıkları halde testi geçemeyeceğim endişesiyle uykuları kaçıyordu. Testin kendisi beni endişelendirmiyordu. Çok zor olacağını sanmıyordum. Genel kültür ve şekilleri yerlerine yerleştirmek gibi şeyler olacaktı. Bu zor değildi. Resim ya da çizimlerden nesneleri tanımamız istenecekti. Kim, St. Martin's'te okuyan şu kız, çok zor olmadığını söylemişti. Uçurtma resmiyle sorun yaşadığını, korna seslerini duymayıp ezilebileceği endişesiyle hiç uçurtma peşinden koşmasına izin verilmediği için uçurtmanın neye benzediğini bilmediğini söylemişti. Geri kalan her şeyi doğru yaptığı için okula alınmıştı. Anne ve babamı hiç testin yapılacağı günkü kadar endişeli görmemiştim. Annem sürekli üzerini değiştiriyordu. Tayör çok resmi, fırfırlı elbiseyle Fino'ya benziyorum, kot giysem çok özensiz olacak diyordu. Ne giyse doğru olacaktı. Bana kalırsa onun, hatta benim de ne giyeceğinin bir önemi yoktu. Ama o acayip sinirliydi ve yatak odasının yeri giysilerle kaplanmıştı. O yüzden ona aklımdan geçeni, siyah plastik bir torba giyse de olacağını değil, tayörün uygun olacağını ve pembe bir eşarp da bağlarsa daha canlı görüneceğini söyledim. Annem söylenmeyi bıraktı, beni öpmeye başladı. Benim çok kıymetli olduğumu, kim ne giyerse giysin benim o okula gireceğimi söyledi. Babam tıraş olurken 3 kez yüzünü kesti. Ben de ona bunun katliamdan kurtulmuş biriyle çıkmak gibi olduğunu söyledim. Birden gözyaşlarına boğuldu. Çok zekisin Mel. Katliam gibi inanılmaz önemli kelimeleri biliyorsun. Seni o okula almamaları için deli olmaları lazım. Yola çıktığımızda üçümüz de sinir küpü halindeydik. Okulun bulunduğu kasabaya gitmek için Rosemore'dan trene bindik. Sonra okul girişine kadar otobüse bindik ve girişten içeriye uzanan uzun yolu yürüdük. Okul muhteşem görünüyordu. Dediğim gibi şu defasa sipar alanları, kimin söz ettiği, herkesin bir alana sahip olup istediği şeyi yetiştirebildiği duvarlarla çevrili bahçe, camdan görebildiğim kadarıyla müthiş bir resim salonu. Kızların bir duvar resmi boyadığını görebiliyordum ve ben de bunların bir parçası olmak istiyordum. Gittiğim okul bunun yanında öyle sıkıcı kalıyordu. Öğretmenlerin sağır olduğumu hatırlamaları öyle zor oluyordu. Dersleri izlemekten vazgeçmek öyle akla yakın geliyordu ki, ama burada St. Martin's'te olsam öyle çok çalışırdım ki. Ama bunu onlara söylememeliydim. Bu yalvarmak, dilenmek gibi olurdu. Her şey teste bağlıydı. İçeriye girer girmez annemin de babamın da tuvalete gitmesi gerekti. Ben de geniş salonda durup etrafıma baktım. Önümüzdeki birkaç yılı burada geçirmeyi hayal ediyordum. Arkadaşlarımın evime gelip beni ziyaret edeceklerini, benim de onlara gideceğimi hayal ettim. Erkek kardeşlerim Fergal ve Cormac'tan nefret edeceklerdi ama mutlaka ben de onların erkek ve kız kardeşlerinden nefret edecektim. Sömestr sırasında annemler ziyaretime gelecek, ektiğim çiçekleri ve sergideki eserimi göreceklerdi. Bir kadın yanıma yaklaştı. Sağırlarla ilgilenmeye alışık olduğu belliydi. Göz göze gelene kadar konuşmaya başlamadı. Çok havalı görünen, dalgalı, uzun, siyah saçlı ve kocaman gülümsemesi olan bir kadındı. Dar, siyah eteği ve siyahlı sarılı bir broş taktığı sarı gömleğiyle çok şıktı. Omzundan bir sırt çantası sarkıyordu. Elleri serbestti ve konuşurken işaret dilini de kullanıyordu. Bu beklenmedik bir şeydi. Bilirsiniz işte, bu okulda işaret dilini kullanmadıklarını düşünüyordum. Bunu onaylamadıklarını, ilerlememize engel olacağını düşündüklerini sanıyordum. haftada 3 kez dudak okuma derslerine girdiğim zamanlarda bana defalarca eğer gerçek dünyada yaşamak istiyorsam işaret dilini kullanmamam gerektiğini söylemişlerdi. Ama o işaret dilini kullanmıştı ve öğretmene benziyordu. Bu bir sınama olabilirdi, belki de kandırmacaydı. Ne yapacağına karar vermek çok zordu. Ama belki kendisi de sağırdı. Nezaket işaret dilinde cevap vermemi gerektiriyordu. Ama konuşabildiğimi de göstermek için sesimi de kullanmaya karar verdim. Bana kayıp olup olmadığımı soruyordu. Her iki konuşma dilini de kullanarak, "Hayır, teşekkür ederim," dedim. Anne ve babam tuvalete gittiler. Onlar dönünce bir sınava gireceğim. O zaman iyi dedi. Seninle sonra görüşürüz çünkü ben de orada olacağım. Geniş salona şöyle bir göz attı ve hafifçe iç geçirdi. Burayı seviyor olmalısınız dedim. Seviyorum hem de çok dedi. Konuşmasında sanki yakında oradan ayrılacakmış gibi üzgün bir hal vardı. Sağırsanız kelimeleri yakalamak için öyle çok çaba harcamanız gerekiyor ki başka bir dolu şeyi de yakalamamış oluyorsunuz. Anne ve babam çok sinirliydi ve formdaki bütün formlardaki gibi sıradan soruları cevaplarken bile kafaları giderek karışıyordu. Sınava girecek olan benim, konuşma sorunu olan benim, annemi süpermarketin kasasında görseniz bir sihirbaz kadar hızlıdır. Babam ise öyle güvenilir bir insandır ki iş yerindeki anahtarların hepsi onda vardır ve anahtarı olmayanlar gelip ondan anahtar alırlar diye haykırmak istiyordum. Güvenilir insanlar gibi durmuyorlardı. Evlerini sattılar mı, kiraya mı verdiler, onu bile hatırlamayan insanlar gibi duruyorlar. Fergal ve Cormac'ın yaşlarını bile hatırlamakta zorluk çekiyor gibi görünüyorlardı. Her neyse, dalgalı siyah saçlı kadın yanımıza geldi. Adının Caroline olduğunu ve benimle biraz konuşmak istediğini söyledi. Bana birkaç şey soracaktı. Önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm. 5 yaşındaki bir çocuğun bile bilebileceği şeylerdi. Trafik ışıklarının renkleri nelerdir? İrlanda'nın başbakanı kimdir? İngiltere'nin başbakanı, Amerika'nın başkanı kimdir? Aziz George hangi hayvanla ilgilenmiştir? Ve sonra tırnak eti ve retina vücudumuzun hangi bölgelerinde bulunur gibi biraz daha zor sorular. En sonunda da bir trenin hızı ve bir platformun uzunluğuna ilişkin bulmacalar. Benden Rosemore'u anlatmamı istediler. Ben de onlara Wetton Ormanı'nın ortasından geçecek çevre yoluyla ilgili tartışmaları anlattım. Yolun yapılmasından yana olduğumu, bugünkü kocaman kamyonlarla dolu haliyle karşıdan karşıya geçmenin çok zor olduğunu ve yerleşim yerlerinin geriye delir, ileriye doğru bakması gerektiğini söyledim. İlgilenmiş görünüyorlardı ama tabii ki buna emin olmak zordu. Caroline bana sorum olup olmadığını sordu. Ben de işaret diliyle ilgili politikalarını sordum. O da bana birçok sağır insanın kendilerini rahatlattığı için işaret dilini kullanmayı sevdiğini, bu yüzden St. Martis'in onu yok saymadığını ama ikinci dil olarak kullandığını söyledi. Bu bana iyi gelmişti. Sonra zor bir sorusu olduğunu söyledi. Bir boyacı bir arazi üzerindeki evleri birden 100'e kadar numaralamak isterse 9 sayısını kaç kere yazması gerekirdi. Asıl soruyu merak ederek ona bakıyordum. Soru buymuş. Ona bakarak bekliyordum. Soru bu. Şaşırtmaca yok dedi. Ama bir şaşırtmaca olmalıydı. Bunun cevabını kim olsa bilirdi. Böyle bir soruyla sizi okula kabul edip etmemezlik yapmazlardı. Cevabı bir kağıda yazmamı istedi. Ben de yazdım. Baktı ve başını salladı. Kağıdı katladı ve odadakilere baktı. "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sordu müdüre. Müdür 9 dedi. Müdür yardımcısı 10 dedi. Annem 11 dedi. Babam 99'da 2 tane 9 olduğu için kesinlikle 11 dedi. Caroline hepsine gülümsedi ve sordu. "Melanie'nin ne dediğini biliyor musunuz?" Hepsi bana bakıyordu. Kızardığımı hissettim. "Özür dilerim," dedim. "Ben 9 sayısının yazıldığı her bir seferi kastettiğinizi düşünmüştüm." "Onu kastetmiştim," dedi Caroline. "Ve haklıydın. Bu odada bunu doğru yapan tek kişi sensin." Herkes parmaklarını saymaya başlamıştı. 9, 19, 29. Caroline onları sıkıntıdan kurtardı. "Melanie 20 kez demiş. Geri kalan herkes 91, 92, 93 vesaireyi unuttu. Tebrikler Melanie." Anne ve babam bana neşeyle gülümsüyor, zafer işareti yapıyorlardı. Müdür ve müdür yardımcısı biraz mahcup gülüyorlardı. Sonra nesneleri tanıma bölümüne geldiler. Resimler kartlardaydı ve doğruyu söylemek gerekirse başlangıçta çok kolaylardı. Tavşanlar, evler, ayçiçekleri, otobüsler falan. Biraz daha zor şeylere geçtik. Kendime güvenimi abartmak istemiyordum ama bunlar da pek zor sayılmazdı. Kamyon, mikser, keman, saksafon gibi şeylerdi. Ama çıkaramadığım bir şey vardı. Üçgene benziyordu. Daha iyi görmek için kartı biraz çevirdim. Hala ne olduğunu anlayamıyordum. Çizim çok basitti. O kadar basitti ki hiç anlaşılmıyordu. "Korkarım, bir fikrim yok," dedim, özür diler gibi. Caroline hayal kırıklığına uğramıştı. Bakışlarından anlıyordum. "Biraz daha düşün," dedi. Ama baktıkça kafam daha çok karışıyordu. Kim bilir neydi. Annemlere baktım ve sıkıca el ele tutuştuklarını gördüm. Babam gözlerini kapamıştı. Annem de bazen kasada insanlar saçmaladıklarında ya da cüzdanlarında para aradıklarında olduğu gibi kızgın görünüyordu. İnanamıyordum. Nereden biliyorlardı? Bilmek için vahiy gelmiş olması gerekiyordu. "Acele etme," dedi Caroline. İri gözleri vardı ve ne olduğunu bilmemi istiyordu. Diğerleri bilmediğime şaşırmışlardı. Bunu görebiliyordum. Şimdiye kadarki iyi performansının yalnızca şans eseri ya da cevabını bildiğim sorulardan dolayı olabileceğini düşünürmüş gibi kıpırdanıyorlardı. Boyacının kaç dokuz boyaması gerektiği gibi basit bir sorunun cevabını bilmiyorlardı. Ama bunun ne olduğunu biliyorlardı. Gözlerim acıyana kadar üçgene baktım. Bu müthiş okula girmemi engelleyecek şey bu muydu? Benimle muhteşem bir eğitim arasına bu mu girecekti? Eski okuluma geri dönecek, uzaktan bakıp üzülecek ve bunca şeyi kaçıracak mıydım? Okulumun beton avlusuna geri dönüp buradaki şeyleri, haftada üç kez hokey oynamayı, çiçek yetiştirmeyi unutacak mıydım? Neler yetiştireceğimi bile planlamıştım. Duvar boyunca domates, dört mevsim çiçekli olması için ön tarafı hercai menekşe ve cüce çamlar. "Üzgünüm ama bulamayacağım," dedim Caroline. "Bir tahmin yürüt," diye yalvardı. "Yalnızca bir tahmin olacak," diye uyardım. "Tamam," dedi. "Kaşar peyniri olabilir," dedim şüpheyle. "Bloktan kesilmiş üçgen bir dilim kaşar. Ama çedar da olabilir. Karar veremiyorum." Bir anda her şey değişti. Herkes gözyaşlarına boğulmuş, el sıkışıyor, bana sarılıyorlardı. Caroline'in gözleri de anne ve babamınki kadar yaşlıydı. Anlaşılan, ben orada çeşidini anlamak için ıstırap çekerken söylememi istedikleri şey yalnızca peynirmiş. Bir düşünün. Peynirin türünü bilmiyorlarmış. Tek istedikleri kelimeyi duymakmış. Bunun çok basit bir soru olduğunu düşünmem, çözmem için yeterli olmuştu. Bize yatakhaneleri, yemekhaneyi gösterdiler. Anne ve babam artık sinirli değildi. Yeniden normal insanlar gibi davranmaya başlamışlardı. Gelecek dönemin başında görüşmek üzere dedi Caroline. Yani döneceksiniz. Yüzünden bal gibi anlaşılmasına rağmen sanki bu konuda bir şüphesi olduğunu bilmeme şaşırmış bir halde bana evet, evet bugün karar verdim, döneceğim dedi. Trenle eve dönerken anne ve babam bir kalemle kağıt çıkarmış, boyacının neden 20 kez 9 yazması gerektiğini çözmeye çalışıyor. Ben de Caroline'in bana bugünün anısına verdiği üzerinde fare kapanına konacak üçgen peynir resmi olan karta bakıyordum.